Ayrım 57.
Sayfa 588. Gerçekten de Scarlett atın pazar günleri dinlenmesi gerektiğini ileri sürerken yalan söylemiyordu. Ama savaşın bittiğini öğrendiği zaman kendisi bir süre atla çevredeki dostlarını ziyarete gitmişti. Tanıdıkları arasında en iyi durumda olanlar yine Fontaine'lerdi. Bu da Sally'nin becerikliliği sayesinde gerçekleşmişti. Büyük anne yangını söndürürken kalp krizi geçirmişti. Şimdi bu rahatsızlığı ikide bir ortaya çıkıyordu. Bir kolu kesilen Doktor Fontaine de iyileşmek üzereydi. Tony ile Alex hiç yüksünmeden tarlada, bahçede çalışıyordu. İki delikanlı aileyi ziyarete gelen Scarlett'in her yanı dökülen arabasıyla alay ettiler. Scarlett onlardan tohum istedi, delikanlılar da söz verdiler. Üçü oturup çiftliklerindeki işler konusunda konuşmaya başladılar. Fontaine'lerin ancak 12 pilici, 2 ineği, 5 domuzu ve bir de savaş dönüşü getirdikleri bir katırı vardı. Domuzlardan biri ölmüştü. Onlar öteki domuzların da ölmelerinden korkuyorlardı. Savaş öncesi tek kaygıları, kravatlarını güzel bağlayamamak olan bu delikanlıların bugün böyle konuştuklarını duyunca Scarlett acı acı gülümsedi. Mimosas'ta herkes ona bedava tohum vermek ya da daha sonra geri almamak için mücadele etmişti. Scarlett masaya yeşil bir kağıt para koyunca Fontaine'lerin sert yapısı ortaya çıkmış ve onlar parayı kesin olarak reddetmişlerdi. Scarlett tohumları aldı ve Sally'nin avucuna gizlice $1 sıkıştırdı. Sally, 8 ay önce kendilerini ziyarete gelen Scarlett ile bugünkü Scarlett'in arasında çok büyük bir değişiklik olduğunu gördü. O gün yüzü solgun ve hüzünlü olmasına rağmen Scarlett'te bir çalışma isteği, büyük bir enerji ve hayata bağlılık izleri vardı. Oysa şimdi bu enerji ve çalışma isteği ordunun teslim olmasından sonra yok olup gitmişti. Sally parayı alırken, "Scarlett, savaşmamız neye yaradı ki?" diye yavaş sesle konuştu. "Niçin savaştık sanki? Ah zavallı çocuğum, ah benim zavallı kocam." Scarlett, "Ne için savaştığımızı bilmiyorum, bilmek de istemiyorum." dedi. "Bu beni ilgilendirmiyor. Savaş erkeklerin işidir, kadınların değil. Şimdi beni ilgilendiren tek şey iyi bir pamuk ürünü almaktır." "Sally, şu dolarla küçük Joe'ya bir elbise alırsın. Herhalde çocuğun buna ihtiyacı vardır. Alex ile Tony'nin nazik davranışlarından yararlanarak tohumlarınızı bedava almak istemem." Delikanlılar Scarlett'i arabaya kadar götürüp binmesine yardım ettiler. Perişan kıyafetlerine rağmen iki genç erkeğin soylu oldukları her hallerinden belli oluyordu. Scarlett Mimosas'tan uzaklaşırken Alex ve Tony hakkında şöyle düşünüyor, onların davranışları karşısında da bir genç kadın olarak içinde bir ürperme hissediyordu. Çünkü fakirlik ve yokluk canına tak etmişti. Yiyecek açısından bir zorlukla karşılaşmayan bir aile tanımak kadar büyük bir mutluluk yoktu. Kate Calvert da evinde Pine Bloom'daydı. Scarlett ayaklarına karasular inene kadar dans ettiği bu evin merdivenlerini çıkarken Kate Calvert'ın yüzünde ölüm izleri gördü. Delikanlı güneşte bir şezlonga uzanmış dinleniyordu. Yanakları çökmüş, elmacık kemikleri meydana çıkmış, yüzü sararmıştı. Dizlerine bir battaniye örtmüştü. Sürekli öksürmesi onu bir hayli hırpalıyordu. Buna rağmen Scarlett'i görünce yüzü aydınlandı, gözleri parladı. Ayağa kalkıp genç kadını karşıladı. Biraz üşütmüş olduğunu, yağmur altında yatmaktan dolayı öksürüğe yakalandığını söyledi. Rahatsızlığının kısa süreceğini umuyordu. İyileşir iyileşmez çiftliğin işlerine başlayacaktı. Scarlett'in sesini duyan Kathleen Calvert evden çıktı. Genç kadın onun gözlerinde derin bir acının izlerini gördü. Yüzü solgun ve perişandı. Kathleen, kardeşi Kate üvey anneleri Yankee ve 4 süt kardeşi Kahya Hilton'la aynı evde birlikte oturuyorlardı. General Sherman'ın askerleri iki kez kente saldırmıştı. Onların evi bu emektar kahyanın sayesinde kurtulmuştu. Bu nedenle bütün aile ona kendilerini manen borçlu hissediyorlardı. Zaten Mr. Calvert'ın savaşta ölmesinden sonra da Kahya Hilton evin reisi durumuna gelmişti. Yaptığı bu birkaç ziyaret bile Scarlett'in içinde tarletonları görme isteği uyandırmadı. Ama kız kardeşleri ona öyle yalvarıp yakardılar ki O da Mr. Tarleton'un savaştan dönmesi üzerine onlara Gözaydın'a gitmeye karar verdi. Bir pazar günü hep birlikte yola çıktılar. Bu ziyaretlerin en zor olanıydı. Arabaları bir harabeden farksız durumdaki evin önünden geçerken Beatrice Tarleton'u gördüler. Mrs. Tarleton üzerinde bir Amazon kıyafet ve elinde bir kırbaçla ufka doğru bakıyordu. Onun yanında hanımı kadar kaygılı olan ve onun atlarına bakan zenci kız oturuyordu. Eskiden tay ve kısraklarla dolu olan çayırda şimdi bir tek katır vardı. Mr. Tarleton savaştan bu katırla dönmüştü. Mrs. Tarleton, "Evlatlarım savaşa gittikten sonra ne işe yarayacağımı bilemiyorum," diyordu. Onun bu sözlerini işitenler savaşta ölen 4 oğlundan söz ettiğini sanırlardı. Ama o atlarından başka bir şey düşünmüyordu. "Canım gibi sevdiğim tüm hayvanlarım öldü. Zavallı Nelly'ciğim de. O sağ olsaydı yüreğim bu kadar yanmazdı. Ama ne yazık ki o da gitti ve şu mendebur katır kaldı. Bu işe yaramaz hayvan bana küheylanlarımı anımsatıyor. Ve o zaman yüreğim paramparça oluyor. Zaten bu katırlar piçtir. Onların çoğalmasını önlemek gerekir." Çalı gibi sakalıyla tanınmayacak duruma gelen Jim Tarleton, kahyanın evinden çıkıp genç hanımların yanına geldi, onları öptü. Mr. Tarleton'un hemen arkasından da perişan kıyafetli 4 kız, havlayan köpekleri susturmaya çalışarak ziyaretçilere doğru koşuştular. Kırmızı saçlı bu 4 kızın hali Scarlett'in yüreğini sızlattı. Tarletonlar genç hanımları yemeğe alıkoymak istediler. Onlara o kadar az ziyaretçi geliyordu ki, bu yüzden Scarlett'lere ellerindeki her şeyi ikram etmek için yanıp tutuşuyorlardı. Ama evdeki durum Scarlett'i çok üzmüştü ve oradan hemen ayrılmak istiyordu. Melanie ile kız kardeşleri ise biraz daha oturmaktan yanaydılar. Bu durum karşısında Scarlett yemeğe kalmaya razı oldu. Yemekte önlerine bir iki et parçasıyla pişirilmiş nohut kondu. Sofrada bu et parçaları alaylı konulara neden oldu ve herkes çektiği yokluğu anlatmaya başladı. Melanie tarlada geçen acı günler sırasında Scarlett'in gösterdiği sabır ve çabalardan, katlanılan yokluklardan söz etti. Scarlett ise konuşacak durumda değildi. 4 Tarleton'dan yoksun olan ev ona acı ve hüzün veriyordu. Onlara şu anda cılız da olsa bir ziyafet veren ve güler yüz gösterip iyi davranan Mr. ve Mrs. Tarletonlar ise kim bilir içlerinde ne duyuyorlardı. Karen yemek sırasında çok konuşmadı ama yemekten sonra Mrs. Tarleton'un yanına sokuldu ve onun kulağına bir şeyler fısıldadı. Mrs. Tarleton da ona yavaş sesle bir şeyler söyledikten sonra kolunu Karen'ın ince vücuduna dolayarak odadan çıktılar. Scarlett de onları izledi ve bahçeden geçip aile mezarlığına doğru gittiklerini gördü. Karen neden Mrs. Tarleton'u evlatlarının mezarına götürüyordu? Şimdi onları gözden kaçırmamalıydı. Ağaçların altında kırmızı tuğlalı 4 duvar arasında 2 yeni mezar taşı göze çarpıyordu. Henüz kızıl tozlar bunları saracak kadar zaman bulamamıştı. Mrs. Tarleton gururlu bir sesle, "Onları ancak geçen hafta getirebildik buraya," dedi. "Kocam Macon'a gitti ve evlatlarımı arabayla buraya taşıdı." Mezar taşları kim bilir kaç paraya yaptırılmıştı. Scarlett birden Tarletonların durumu karşısında duyduğu üzüntüyü anımsadı. Herkes açlıktan kırılırken paralarını mezar taşlarına harcayan kimselerle ilgilenmeye değmez diye düşündü. Her mezar taşında da bir takım yazılar vardı. Bu ne kadar çok kitabe varsa o kadar çok para harcanmış demekti. Cesetleri Tom Macon'dan buraya kadar getirmekte bir hayli tuzluya patlamıştı. Yalnız 3 yeni mezar vardı. Çünkü Boyd'un cesedi hiçbir yerde bulunamamıştı. Brent ile Stuart'ın mezarlarının arasındaki bir taşta şöyle bir kitabe vardı. Güzel ve zarif olan bu gençleri ölüm bile ayıramadı. Öteki mezar taşında ise Tom ile Boyd'un adları vardı ve Latince bazı yazılar yazılmıştı. Scarlett Fayetteville Akademisi'nde okurken Latince dersleriyle pek ilgilenmediği için yazılanları anlayamadı. Demek Tarletonlar ellerindeki bütün paralarını mezar taşlarına harcamışlardı. Scarlett, "Ne aptal insanlar bunlar," diye düşündü ve sanki kendi parası harcanmış gibi üzüldü. Karen'ın gözlerinde garip bir ışık parlıyordu. En baştaki mezar taşını göstererek, "Bunu çok beğendim," dedi. Mrs. Tarleton tatlı ve yumuşak bir sesle, ''Evet, bunun böyle daha uygun olacağını düşünmüştük.'' diye cevap verdi. ''Onların ikisi de hemen hemen aynı zamanda öldüler. İlk Stuart ölmüş. Kardeşinin elinden düşen bayrağı almak isteyen Brent de düşman kurşunuyla yere serilmiş.'' Genç hanımlar arabayla tarlaya dönerlerken Scarlett öteki komşularında gördüklerini anımsamaya çalışıyordu. Geçmiş bütün görkemiyle yine onun gözlerinin önünde canlandı. Eski eğlenceleri, ziyafetleri ve su gibi akan paraları düşündü. Gözlerini şimdi ot ve çalık kaplamış olan tarlalarda gezdirerek ürperdi. ''Bir yıl daha böyle sürecek olursa otlar her yanı saracak.'' diye mırıldandı. Sonra şöyle düşündü. Biz esirlerimiz olmadıkça bir şey yapamayız. Tarlaları onlar sürerdi. Şimdi ise her yer bomboş ve harap bir durumda. Pamuk ekmezsek geçinmek için gerekli parayı nereden buluruz? Şehirde insan başının çaresine bakabilir ama buralarda parasız ne yapılabilir? Şimdi bizler 100 yıl önce barakalarda yaşayan insanlardan daha sefil ve daha perişan haldeyiz. Hayır, bu böyle olamaz. İsteyen tarlayı terk etsin. Sapanı ben sürerim. Ben tarladan ayrılmam. Paramı mezar taşlarına harcamayacağım. Başımıza gelen ve gelecek olan felaketlere ağlayarak zamanımı ziyan etmeyeceğim. Herhalde derdimize bir çare bulacağız. Bütün erkeklerimiz savaşta ölmeseydi bizler bu durumlara düşmezdik. Esirlerin kaçmasından çok daha büyük kayıp da bu delikanlıların ölmesi. Scarlett yeniden Tarletonların dört oğlunu, Joe Fontaine'i, Rayford Calvert'ı, Munro kardeşleri, bütün Jonesboro ve Fayetteville gençlerini anımsadı. Eğer bunların bir bölümü yaşasaydı, bu feci durumdan kolayca kurtulurduk diye düşündü. Aklına yeni bir fikir geldi. Tekrar evlenmek. Gerçi bunu pek istemiyordu. Çünkü ağzının tadını almıştı. Zaten evlenecek olsa Ashley ile evlenirdi. Ashley de yaşıyor olsa bile evliydi. Ama bir aptallık edip de tekrar evlenirse... Onun evleneceği kim vardı? Bu o kadar can sıkıcı bir şeydi ki düşünmemek çok daha iyiydi. Melanie, güneyli genç kızların hali ne olacak diye sordu. Scarlett birden sorulan bu soru karşısında şaşırdı. Ne demek istiyorsun? Yalnızca şunu öğrenmek istiyorum. Bu kızların hali ne olacak? Çünkü onlarla evlenecek erkek kalmadı. Binlerce erkeğin savaşta ölmesinden sonra güneyde bakire olarak ölecek binlerce ihtiyar kız olacaktır. Öyle değil mi Scarlett? Scarlett, Melanie'nin sözlerini onaylayarak, üstelik çocukları da olmayacak dedi. Bu çocuk işi Scarlett'e göre en önemli konuydu. Arabanın arkasında oturan Sue Ellen bu konuları şimdiye kadar hiç düşünmemiş olacak ki birden ağlamaya başladı. Ayrıca yılbaşından beri Frank Kennedy'den mektup gelmemişti. Bunun posta hizmetlerinin başlayamamış olmasından mı, yoksa Frank'in onun duygularıyla oynayıp bir paçavra gibi atmasından mı ileri geldiğini hep kendi kendine soruyordu. Belki de Frank savaşın son günlerinde ölmüştü. Sue Ellen terk edilmektense onun ölmesini kendi açısından daha uygun buluyordu. Çünkü ölümün son verdiği bir aşkta bir soyluluk vardı. Örneğin Karen'ın ve India Wilkes'ın başlarına geldiği gibi... Ama nişanlısı tarafından terk edilen bir kadının kalbi bu acıya katlanamazdı. Sue Ellen'ın ağlamasına sinirlenen Scarlett kız kardeşini uyardı. Allah'ını seversen sus Sue Ellen. Kız kardeşi ise daha da çok ağlayarak, senin umurunda değil dedi. Hiç olmazsa sen evlendin ve bir çocuğun oldu. Üstelik bütün yakışıklı gençler çevrende döndü. Ben zavallı ise hıçkırıkları konuşmasına ara vermesine neden oldu. Mendiliyle gözyaşlarını sildikten sonra Scarlett'e çatmaya devam etti. Bir de bana sert davranıyorsun. Evlenememekte hiç kabahatim yokken bana kızıyorsun. Aman tanrım, sen akrep gibi bir kadınsın. Sus diyorum sana. İhtiyar ve geveze kadınlar gibi sürekli söylenen, mızmızlanan, zırlayan kimselerden hoşlanmam. Sen hiç merak etme, ihtiyar sıska gebermemiştir. Neredeyse gelip seni alır. Her şey yoluna girer. Ama bana sorarsan onunla evlenmek yerine ihtiyar kız olarak ölmeyi yeğit tutarım. Scarlett'in son saldırısı Sue Ellen'ın susmasına neden oldu. Bu arada Karen da kız kardeşini kollarının arasına alarak teselli etmeye çalıştı. Gerçi avutulmaya onun da ihtiyacı vardı. Çünkü Karen'ın aklı başka yerdeydi. O şimdi 4 yıl önce Brent Tarleton'la birlikte at sırtında kırlarda dolu dizgin gittiği günleri anımsıyordu. Melanie biraz önceki kaygısına yeni bir şey daha ekledi. Bütün delikanlılarımız öldükten sonra Güney'in hali ne olacak? Yaşasalardı onların cesaretinden güç alır, zekalarından yararlanırdık. Böylece Güney kısa bir süre içinde yeniden cennete dönerdi. Scarlett, evlatlarımız var Allah'a şükür. Onları savaşa giden ve bir daha dönmeyen büyükleri gibi mert ve cesur yetiştirmeliyiz. Karen heyecanlandı ve üzüntülü bir sesle, ''Onlar gibi bir adam yetişmez artık. Onların yerini kimse dolduramaz.'' dedi. Karen'ın bu sözleri mi etkili oldu bilinmez ama yolun geri kalan bölümü sessizlik içinde geçti. Tarlet onları ziyaret etmelerinden bir süre sonra, Kathleen Calvert bir akşamüstü tarlaya geldi. O değerli sayılacak eğerini berbat katırın sırtına koşmuştu. Hayvan topaldı, bir kulağı kopmuştu. Sıskalıktan kemikleri sanki dışarı çıkmak istermiş gibi derisini zorluyordu. Kathleen de bindiği hayvandan farklı değildi. Sırtında eskiden oda hizmetinde çalışan zenci kadınların giydiklerine benzeyen bir elbise vardı. Başlığını da iki iple çenesinin altına bağlamıştı. Katırı merdivenin karşısında durdurdu. Güneşin batışını izlemekte olan Scarlett ile Melanie, onun hayvanın sırtından inmediğini görünce yanına gittiler. Kathleen'in yüzü solgun ve perişandı ama katırın sırtında dimdik duruyordu. Yüksekten bir bakışla Scarlett ile Melanie'ye selam verdi. Onların kendisine davet edici gözlerle baktıklarını görünce, ''Hayır inmeyeceğim, teşekkür ederim. Sizlere evleneceğimi söylemeye geldim.'' dedi. İki genç kadın da hayretlerini gizleyemediler. ''Ne? Kiminle? Aman keticiğim, çok sevindim bu habere. Ne zaman?'' Kathleen ise gayet sakin bir biçimde ard arda kendisine sorulan sorulara cevap verdi. ''Yarın Jonesboro'da evleneceğim. Törende bulunmak için hiç rahatsız olmayın.'' Bu cevap üzerine daha da hayrete boğulan Scarlett ile Melanie'nin dudaklarındaki gülümseme donup kaldı. Sessizliği Melanie'nin sorusu bozdu. ''Şekerim, tanıdık biri mi?'' Kathleen basit bir soruyu cevaplandırıyormuş gibi gayet sakin. ''Evet, tanıdık.'' dedi. ''Mr. Hilton.'' ''Mr. Hilton mı?'' ''Evet, bizim kahyamız.'' Scarlett şaşkınlıktan ''Aa!'' diyecek durumda bile değildi. Kathleen gözlerini Melanie'ye çevirerek ''Melie, ağlayacak olursan dayanamam, ölürüm.'' dedi. Melanie başını eğdi ve Kathleen'in katırın sırtından sarkan bacağını okşamak için elini uzattı. Kathleen sinirli bir biçimde katırı geri çekmeye çalışarak bağırdı. ''Bana dokunmanızı istemiyorum, buna tahammülüm yok.'' Melanie'nin elini çektiğini görünce, ''Gitmeliyim artık. Yalnızca bu haberi vermeye gelmiştim zaten.'' dedi. Hüzünlü yüzünden acı çektiği anlaşılıyordu. Scarlett korkunç bir rüyadan uyanmış gibi, ''Kate nasıl?'' diye sordu. ''Can çekişiyor. Sakin ve rahat ölmesi için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gelecek sorunu da beni üzüyor. Çünkü süt annem ile çocuklar yarın kuzeye gidecekler ve oraya temelli yerleşecekler. Haydi gitmeliyim artık.'' Melanie başını kaldırdı. Kathleen'in sert bakışlarıyla karşılaştı. Melanie'nin gözleri yaşarmıştı. Onun halinden anlıyordu. Kathleen gülümsemeye çalışırken ağlamak istemeyen küçük çocuklar gibi dudaklarını yumdu. Scarlett ise onun bir kahya ile evlenmesine akıl erdiremiyordu. Çünkü Kathleen bir vakitler bölgenin en zengin kızı ve çevresinde kendisinden bile çok talibi olan biriydi. Kathleen eğildi, Melanie de ayaklarının ucuna basarak yükseldi. İkisi öpüşüp vedalaştı. Dizginleri kastı ve katır yola koyuldu. Yüzü gözyaşlarıyla ıslanan Melanie, onun uzaklaşmasını yüreği sızlayarak izledi. Şaşkına dönen Scarlett de Kathleen'in arkasından baka kaldı. Bir süre sonra sessizliği ilk bozan Scarlett oldu. ''Melie, acaba Kathleen çıldırdı mı? Kahya'ya aşık olmasına imkan yok, öyle değil mi?'' ''Aşk mı? Aman şekerim, böyle bir şeyin olmayacağını senin de bilmen gerek. Zavallı Kathleen, zavallı Kate.'' Scarlett, Melanie'nin her şeyi olumsuz görmesine canı sıkıldı. ''Ah yeter artık Melie'ciğim, geçen gün sen söylemiyor muydun? Genç kızların evlenecekleri erkek kalmadı.'' diye. ''İnsan kocadan vazgeçebilir. Ben ihtiyar bir kız olarak ölmeyi 100 kez yiğe tutarım. Piti halaya bak. Kathleen'in böyle bir şey yapmaktansa ölmesini isterdim. Kate de kim bilir ne kadar üzülmüştür. O da benim gibi düşünüyor olabilir. Çünkü bu evlilik Calvert ailesinin sonu artık. Düşün bir kez ne olacak? Evet, çocukları ne olacak? Aman Scarlett'ciğim, Porka söyle de hemen atı hazırlasın ve gidip Catelyn'e bizimle birlikte oturmasını söylesin. Scarlett, bak şu Allah'ın işine diye düşündü. Çünkü Melanie'nin Catelyn'i Tara'ya davet etmesini hiç istemiyordu. Çünkü doyurulması gereken bir boğaz daha olacaktı. İşte bu gerekçeyle Melanie'nin isteğine karşı çıkacakken onun yüzündeki perişanlık Scarlett'i durdurdu ve yalnızca ''Melanie'ciğim gelmek istemez.'' dedi. ''Onun huyunu bilirsin. O son derece gururludur. Kendisine acıdığımızı sanacak.'' Melanie yolun sonunda kaybolmakta olan kızıl toz bulutuna bakarak ''Doğru.'' diye mırıldandı. Scarlett içinden ''Sen bile aylardan beri burada kalıyorsun ve bir kez olsun bizim sırtımızdan geçindiğini aklına getirmedin.'' diye düşündü. Bundan sonra da aklına getirmen olası değil. Sen savaşın henüz adam etmediği insanlardan birisin. Hala saflığında bir değişiklik olmadı. Sanki kendisi ve biz eskisi kadar zenginmişiz gibi. Senin hayatımın sonuna kadar bana yük olarak kalacağını sanıyorum. Kendin yetiyor da artıyorsun. Bir de başkasına tahammül edemem. 12. Barış'ı izleyen sıcak yaz günlerinde Tara, hepsi birer cesedi andıran insanların sessiz saldırısına uğradı. Aylarca dalgalar halinde pis, bitli, sakalları uzamış, perişan, aç, hasta, üstü başı yırtık, ayakları çıplak askerler, kızıl yamacı yavaş yavaş tırmandılar. Onlar yorgun ayaklarını dinlendirmek, aç midelerine bir iki lokma bir şeyler indirebilmek için Tara'ya uğruyorlar, merdivenin basamaklarına oturuyorlardı. Bunlar evlerine dönmeyi umut eden konfedere askerleriydi. Trenler Kuzey Carolina'dan Atlanta'ya Johnston ordusunun kalıntılarını getiriyor, askerler de Atlanta'dan bu zor yolculuğa çıkıyorlardı. Johnston'ın son askerleri Tara'dan gelip geçtikten sonra sıra Virginia'nın ihtiyar askerlerine gelmişti. Bunları Batı cephesinin savaşçıları izledi. Bu insanların hepsi de şimdi yerinde yerler esen güneydeki evlerine dönüyorlardı. Hemen hemen hepsi yaya gidiyordu. Aralarında ölmek üzere olan bir katıra ya da ata binme şansını yakalamış olan bir iki kişiye rastlanıyordu ara sıra. Aile ocağına dönmek, evine dönmek, yuvasına kavuşmak, tüm askerlerin kafasında hep bu düşünce vardı. Bazıları hüzünlü, sessiz ve dalgındı. Bazıları ise çektikleri acıya sadece gülüyorlardı. Hepsine bu zor yolculuğa katlanma gücünü veren ise artık savaşın bitmesiydi. Savaşın çıkmasına, savaşa gitmelerine hiç üzülmüyorlardı. Bunun takdirini eşlerine, anne ve babalarına, kardeşlerine bırakıyorlardı. Onlar mertçe dövüşmüşler, üzerlerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getirmişlerdi. Şimdi istedikleri bir tek şey vardı. Savaştıkları bayrak altında sessizce hayata dönmelerine izin verilmesiydi. Evine yuvasına kavuşmak, aile bireyleriyle kucaklaşmak. Bundan başka bir şey düşünmüyorlardı. Askerler ne yaptıkları savaştan söz ediyorlar, ne yaralandıklarından, ne tutsak düştüklerinden, ne de geleceklerinden. Gerekirse onlar ileride çocuklarına çarpışmalarından, yaralanmalarından, çektikleri sefaletlerden, kar ve yağmur altında yürüdüklerinden, soğukta uyuduklarından söz edebilirlerdi. Ama şimdi bütün bunların sırası değildi.